Merhabalar, bir Hakan Sarıca ile Başrolde Müzik'ten daha selamlar, sevgiler. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Hem müzik dünyası için hem sinema için çok değerli bir sanatçı büyüğümüz. Sevgili Bora Ayanoğlu. Merhaba Bora abicim, hoş geldin programımıza.
Merhaba Hakan'cığım.
Nasılsın?
Sağ ol, siz de hoş geldiniz diyelim.
Teşekkür ederiz, sağ ol. İlk önce ben hep sağlık saat önce onu soruyorum. Çünkü en önemlisi o hayatta.
Valla işte ufak tefek şeyler atlatıyoruz artık. Bu yaştan sonra kızamık olacak halimiz yok. Yani
maşallah daha gençsin.
İşte.
Hiç yaşa girmiyorum ben.
İnşallah. Böyle atlattığımız ufak tefek şeyler oluyor ama sağlığım yerinde.
Şükür.
Evet. Hayatta her şey olabilir. Önemli olan dik durmak lazım.
Aynen öyle. Sen her zaman zaten yaptıklarınla, sanatınla dik duran bir insansın.
Sağ ol.
Seni ben çok seviyorum biliyorsun.
Sağ ol, sağ ol.
Biz
kalplerime karşı canım.
Radyo olarak da hem bizim programımız hem radyomuz adına seni çok seviyoruz.
Sağ ol.
Onun için bu herhalde ikinci birlikte oluşumuz.
Evet, evet. Kaç evet. Sene geçti bilmiyorum. Herhalde 2 sene önce miydi?
2-3 sene falan oldu. Gene böyle
evet.
Keyifli bir sohbet
evet,
yapmıştık.
Evet.
Şimdi ben az çok sen de biliyorsun programımızın özelliğini. Böyle hem küçük bir radyo belgeseli, kronolojik gidiyoruz biraz.
Çok güzel.
Onun için en başından başlıyorum hep. Senin zaten doğumun sanat dünyasının içine olmuş neredeyse.
Ne öyle
sayılır.
Anne,
baba, değerli babanız tiyatro ve sinema sanatçısı Sami Ayanoğlu. Anneniz hem ilk kadın tiyatro sahibi hem
evet.
Tiyatro oyuncusu Şayeste Ayanoğlu. Nasıl bir şeydi böyle bir ailenin içinde büyümek?
Vallahi anneannem de direktör arası o dönemde kontraltu yani bayağı şey operetlerde falan da söylemiş. Tabii ben yetişemedim ama anneannem Makber şarkısını Her Yer Karanlığı ilk söyleyen.
Ve hep ilkler.
İlklerden.
Hep ilkler.
Dedem o da kardeşiyle birlikte tiyatroya gönül vermiş, gazeteciymiş ama biri yazar, öteki tiyatro kurarmış. İşte yani ben de böyle yazlık sinemalarda oynanan tiyatrolarda, yazlık turde tiyatrolarında dut ağacına asılan bir beşikte sallandığımı bana söylerler, salladıklarını söylerler. Herhalde onun kokuları şu bu işte. Babam tiyatrocu, şehir tiyatrosu. Annem hamile kalınca 3. çocuğa tiyatroyu bırakmak zorunda kalmış. Babam devam etti tabii şehir tiyatrolarına. Ayrıca yani sinemayı çok seviyordu. Bayağı ciddi işte İstanbul'un Fethi filminde ilk Fatih Sultan Mehmet'i oynayan aktör kendisi.
Sonra da sana nasip oldu.
Sonra da bana nasip oldu ama ben babamın ismini devam ettirebilmek için oynadım o rolleri.
Oraya geleceğiz zaten
evet,
ileride
evet,
ondan
evet,
bahsedeceğim
evet.
De ben özellikle şeyi merak ediyorum. Şimdi herkese nasip olmaz böyle bir şey. Yani hem her aile sanata destek olmaz. Ne bileyim hani kıyısından köşesinden izin verir vermez. Ama sen zaten böyle bir ailede ailenin çocuğu olarak dünyaya geldin. Hani aklın ermeye başlayınca bir şeylerin farkına vardıkça nasıl bir ortam yaşıyordun küçükken işte?
Valla şimdi ben bizim evimiz zaten bir konservatuvar gibiydi. Yani babam tiyatro, o zaman şehir tiyatroları Muhsin Ertuğ'un emriyle oyuncular tiyatroya 150 metre 200 metre mesafede oturmak zorundaydılar tiyatroya. Çünkü telefon olmadığı için bir hastalandığı zaman onun yerine ramplase etmek için muhakkak en yakın yerde oturup akşama kadar ezber yapıp o hastalanan oyuncunun yerine oynayacak aktör olmalıydı.
Enteresan
o yüzden
bir
evet hepimiz
evet.
O, hepimiz bizim bütün oyuncuların şehir tiyatrosu o dönemin oyuncuları babamın jenerasyonunda olanlar biz Hep onlara amca teyze deriz zaten. Ve hepimiz o oyuncuların çocukları da Tepebaşı Parkı'nda büyüdük. Hepimiz kardeş gibi büyüdük yani. Onun için hep birbirimizden hiç ayrılmadık. Yani hala ve o çocuklar da yani sonradan tiyatrocu oldular. Yani hepimiz tiyatrocu olduk. Yani baba mesleğini seçtik. Babam oyundan gelirdi ya da işte film ekibiyle gelirdi, senaryo çalışılırdı. Efendim tiyatro çalışılırdı, oyun koyacaksa gelirdi. Bizde sofra 24 saat sofra açıktı bizde. Yani
gelen giden misafirler,
giden
herkes sanatçı.
Herkes gelirdi. Ve tabii Pera, yani Tepebaşı o dönemde en civcivli, en şey yeri. Yani insanlar yılbaşı günü kadınlar tuvaletleriyle, erkekler smokinleriyle tiyatroya gelip oyun seyredip saat 11'de çıkıp Pera Palas Oteli'ne yılbaşı balosuna giderlerdi. Yani öyle bir de şey vardı. Halk vardı. Yani işte biz bu güzellikler içerisinde büyüdük. O yüzden anneannem şimdi hala hiç kimsenin bilemediği o eski operetleri, şarkılarını bana öğretti. Küçük yaşta işte mandolin dersi falan. Ben gerçi Galatasaray'da yatılı okudum. Orada ilk orkestrayı kurduk. Efendime söyleyeyim. Yani zaten Galatasaray'da okumak da bir ayrıcalık. Yani kesinlikle, sanatsal açıdan her bakımdan desteği olan bir okuldu.
Ayrıca Fikret Kızılok'ta da sınıf arkadaşıydım.
Ben Fikret'le sınıf arkadaşıydım ilkokulda. Ondan sonra Barış Manço 4 sınıf büyüktü. Timur 1 sınıf büyüktü. Daha Mehmet Teoman aynı sınıftaydık. O 3. sınıfta geldi ilkokul. Çünkü o Fransa'da babası o Galatasaray Lisesi'nin müdürü olunca geldiğinde tek kelime Türkçe bilmiyordu zaten. Fransızca biliyordu. İşte hepimiz orada sanatı ve şey, çok iyi hocalarımız vardı. Türkçeyi çok iyi öğrettiler. Ya hepimize. İyi kitaplar okumayı öğrettiler. Yani güzeldi. Ve ilk orkestrayı orada kurduk. Yani sanata, ilk tiyatroyu orada beni çıkarttılar, oynadılar. Bir küçük repliğim vardı. Onu Mavi Gözlük diye bir piyesti galiba. İşte bir yerde bir babanın sanatçı oğlu olunca seni de oraya yönlendiriyorlar ister istemez. Ama mesela benim oğlum olmadı. O da ayrı bir şey. Yani o dedi ki bir ailede 3 tane sanatçı yeter baba dedi.
Yeter. Ondan sonra, ben başka bir iş yapayım.
O kendi işini yaptı ama sanattan çok iyi anlar. Yani
ya muhakkak genlerde
yani çok
vardır.
İyi eleştirileri bir şey de vardır. O da şimdi kendi çocuklarını sanatçı yapmaya uğraşıyor. Hı. Benle beraber. Ama işte dediğim gibi yollar artık o kadar farklı, dünya değişiyor ki artık internette şuydu buydu. Tabii. Bak millet Mars'a gitmeye çalışıyor. Yani bizim zamanımızda ben çocukken radyonun içinde adam arardım. Babam radyofonik piyes oynardı. Babam nasıl girdi buraya diye kenarından köşesinden. Şimdi mi öyle mi yani? Şimdi çocukların elinde tıkır tıkır bilgisayar girip istediği her şeyi görüyor. Yani şaşırıyor.
İşte küçüklüğümüzün hayalleri birer birer gerçek oluyor. Şimdi hemen kısa bir şarkı arası verelim.
Evet.
Çok güzel eserlerden biri, hatta en önemlilerinden Yunus'u dinleyelim istiyorum. Ondan sonra Yunus'la ilgili sohbet edelim.
Evet.
Aktın yine kanlı yaşım, yollarımı bağlar mısın? Nidem elim ermez yâre, bulunmaz derdime çare oldu. kaybında eyler misin? Yav kıldın ben yoldaşı, unulmaz bağrımın başı, gözlerimin kanlı yaşı, ırmak olup çağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esridi Yunus'un canı, yoldayım illerim hani, Yunus düşte gördü seni, sayrı musun sağlar mısın? Esridi Yunus'un canı, yoldayım illerim hani, Yunus düşte gördü seni, sayrı musun sağlar mısın? Esridi Yunus'un canı, yoldayım illerim hani, Yunus düşte gördü seni, sayrı musun sağlar mısın?
Yunus'u dinledik ve Yunus gerçekten, yani 7'den 70'e kim dinlese hemen içinin bir cız ettiği, aklımıza o eski nostaljik Yeşilçam filmlerini getiren, ister istemez getiren, çünkü o filmlerin %80'inde bu eser kullanılmıştır. Hmm. Yunus nasıl doğdu Bora'ya, Bora abi?
Ya şu şey vardı.
Ya önce şunu sorayım, lafını kestim. Ya sen bunu film müziği olarak mı yaptın?
Hayır. Ben bunu
sen yaptın, sonra filmlerde
şimdi
kullanılınca.
Bu 45'lik bir plak, Nesrin Sipahi yaptık bunu. 45'lik bir plak olarak bir tarafı Kara Mehmet'tir bunun. Arka tarafı Yunus. Yunus Emre'den okuduğum bir şeydir. Şiiridir Yunus Emre'nin. O çok hoşuma gitmişti. Onu besteledim. Nesrin Hanım'a dedim ki bunu okur musunuz dedim. Okurum dedi. Onu da bayağı büyük bir senfonik orkestrayla iki tarafını da yaptık. O dönemde aşağı yukarı o zaman plak şirketi Doğu İş Anı'ndaydı. Küçük de bir anekdot anlatayım bu arada ona bağlı olarak.
Doğu Bank değil mi? Yer
Doğu Bank'ta evet. Herkese böyle bir metrekare, iki metrekare evet. Bir plak dükkanı vardı. Ben de o sırada evleniyordum. Maaşım da 550 lira mı ne şehir tiyatrosunda. Babam dedi ki oğlum nasıl evleneceksin dedi bana 550 lirayla dedi. Ondan sonra biraz dedi ertele istersen hani bir bakalım. Çünkü yani kafası almadı adamın. Ben Etiler'de 550 liraya işte bir oda bir salon ama deniz gören bir ev tuttum mesela. Ama deniz görüyor ama Etiler'e iki tane otobüs var o dönemde. Başka çalışan bir şey yok. Araba maraba da yok, satmıyorlar o zaman.
Böyle tabii o zaman şey, Etiler'iyle bugün Etiler'e bugün çok fark var.
Falan. Otobüsle gidiyoruz. Her neyse yani dedim ki Allah büyük baba ya dedim ne olacak falan dedim. O arada ben de diyorum ki tiyatronun bir sandığı var. O zaman banka kredi falan vermiyor. Tiyatro bir sandık yapmış. İki tane amcamız. İşte sana 1000 liraya kadar kredi veriyor. Çok düşük bir şeyle.
Giriyorum.
1 lira faizle. Herkesin işi görülsün diye. Güzel, çok hoş. İşte diyorum oradan alırım krediyle. Öyle evlenirim falan derken plak şirketi beni aradı. Dedi ki acele Doğu İş Anı'na gel dedi. Ben de ya peki atladık işte bir otobüse minibüse neyse indik Doğu İş Anı'na. Bir kuyruk var Eminönü Garı'na doğru gidiyor. Bir kuyruk var şeye doğru gidiyor. Öbür tarafa doğru camiye doğru gidiyor filan. Nedir bu indik aşağıya? Aa bizim plak şirketinin önü kuyruk. Ondan sonra ya dedim ne oluyor filan. Ya dedi plak yetiştiremiyoruz dedi. Her taraf şey çalıyor. Kara Esiz Mehmet var. Ve Yunus. Güzel. Çek defterini çıkarttı. Kulakları çınlasın. 20 bin lira para yazdı bana. Şu ana kadar dedi 50 bin sattım dedi. Abi ben o alıp yerimi kağıdı alıp dostlar yani Yunus'un bana öyle bir şansı da oldu. Ondan sonra o dönemde Kara Mehmet ve Yunus sözlü olarak yani Nesin Hanım'ın söylediğinden sipahinin kulakları çınlasın 150 bin civarında belki tam hatırlamıyorum rekor kırdıydı. Sonra 74 senesi miydi neydi 76'ydı galiba. Esin Engin dedi ki bana ya dedi gel bunu dedi enstrümantal yapalım dedi. Olur yapalım dedim. Girdik enstrümantalini yaptık. İşte o enstrümantali de ama şurada bir şey var. Hakkını yemeyelim. TRT ben bunu o enstrümantalini yaptıktan sonra 10 sene Akar Jenerik'te kullandı bunu. Hmm. Yani 12'de bitiyordu TRT.
Evet.
Ondan sonra ertesi günün programlarını veriyordu. O sabah evet. kadar yayın yapmıyordu. 10 sene Yunus'u çaldı. Yani Yunus'u enstrümantalini yaptık. O zaman telif hakları falan yok zaten ama önüne gelen yerli filmde kullandı. Yerli filmde kullandı. Binlerce filmde kullanıldı. Kemal Sunal'ın rahmetli filmlerinde kullanıldı. Orada kullanıldı, burada kullanıldı. Hala Yunus bu kadar popüler.
Evet.
Ben de şaşırıyorum. Geçen gün biri yazmış Facebook'tan diyor ki kalbime ateş düşüyor her dinleyişimde diyor. Yani demek ki o zamanki haleti ruhiyemiz de öyleymiş demek ki. Yani gençken her şey oluyor da sonuçta. Yani
bu eser gerçekten çok özel. Ben şeye benzetiyorum. Hep Hababam sınıflarında sevgili Allah rahmet eylesin Melih abinin
evet.
eserleri evet. hani hem o hüzünü hem sevinci yansıtır ya evet. bir arada.
O da çok iyi bir
bu besteci. Eserde de dinlerken hem bir taraftan hüzünleniyorsunuz hem bir taraftan güzel şeyler hissediyorsunuz. İkisi bir arada. Hakikaten böyle eserler çok az.
Şimdi bir şey var tabii. Burada dinlediğiniz eser yani Yunus bağlamaları ilk ben kullandım şeyde. Bu parçada kimse hı-hı. bağlama kullanmıyordu. Hı-hı. Yani böyle senfonik enstrümantal eserlerde kimse bağlama kullanmıyordu. Esin'e dedim ki buraya bağlama koyalım işte şu kısmı. Tan tarati de tam ta ta tam tam.
Evet.
Yani şimdi geçen gün bir müzisyen var. Arkadaşımız çocuklara piyano dersi veriyor. Abi diyor nasıl bir motif bulmuşsun evet. oraya diyor. Yani nasıl bu olacak bir şey değil dedi bana. Yani kimi zaman içgüdüsel, kimi zaman ama bütün bunların hepsi eski İstanbul'un içinde yaşamaktan geliyor. İstanbul'un içinde yaşamaktan geliyor. Yani ben Galatasaray Lisesi'ne başladığım zaman 52 yılları falan İstanbul'un nüfusu 1 milyon kişiydi. Yani belki biraz da Kıbrıs harekatı olduğunda 2 milyon 400 bin kişiydi İstanbul'un nüfusu. Düşünün bugün şimdi yani böyle bir nostaljiyi hissetmek mümkün değil şu evet. anda. Ama o dönemde hissediyorsun çünkü bütün sokaklar nostaljik, bütün müzikler nostaljik. Her kapılar açık, pencereler açık. Kimse kimsenin evine girmiyor, kimse kimseyle. Yani o kadar güzel bir yaşam vardı ki yani insan onları düşünerek yazabiliyor böyle şeyleri. Yani o müzikleri. Evet. Yani ben böyle bir şeyde yaşadım. Böyle bir hayattan geliyorum. İşte benim müziğim de bu. Yani.
Ve senin hayatında gerçekten çok ilginç. Sinemayla müzik o kadar birbiriyle özdeşleşmiş ki. Yani oyunculuğunu bir tarafa bırakarak söylüyorum. Sadece müzik adına. Çünkü belki de eserleri Türk filmlerinden çok kullanılan sanatçılardan birisindir. Filmlere isim vermiş şarkıların.
Yani Öyle oldu herhalde.
Yok öyle yani, çünkü yani işte dedim ya, hani oyuncu olarak bir tarafa koyuyorum. Zaten ondan birazdan bahsedeceğim ondan. Ama eserlerin de filmlerde, filmlere isimlerini vermiş, filmlerde çok kullanılmış. Nereden, niye girdim buraya? Çünkü şimdi yine bir filme ismini vermiş şarkılarından bir tanesi.
Evet.
Güller ve Dudaklar. Dinleyelim mi?
Hayır.
Hadi bakalım.
Güller ve Dudakları da ilk, yani Gönül Akkor'a okuttuk o zaman. Aslında başka bir plak şirketine, o dedi ki yani bende bunu okuyacak sanatçı yok dedi. Sonra da çok pişman oldu, o ayrı konu. O zaman Saner Plak'a gittim. Şimdi yok o plak şirket tabii. Ondan sonra. O zaman Gönül Akkor vardı onun sanatçısı. O dedi ki abi Gönül okutalım onu, Gönül Akkor okutalım. Bebek'teydi evi Gönül Akkor'un. Gittik. Ben tabii bir demonstrasyonu yapmıştım gitarla. Ben bunu okurum dedi. Okudu. Okudu ama enteresan bir şekilde Gazinoda'yı hiç okumamış. Fakat daha sonra Patricia Carli sözlerini yazdı, Fransa'da çıktı. Ondan sonra daha sonra Clyde Arman yaptı enstrümantal Fransa'da. O dünyaya satıldı, oldu.
Ya bunu bilmiyordum.
Tabii. Richard Clyde Arman, Güller ve Dudaklar diye gidiyor. Ben Fransa'dan kalkan inen bütün uçaklardan para aldım. Telif.
Doğru,
çünkü Clyde Arman çalıyorlardı inerken, çıkarken evet. Kalkarken de Clyde Arman.
Evet, doğru.
Böyle komik şeyler de oluyor. Şunu söyleyeyim, temiz bir kalple yazıldığı zaman gerçekten yani pür, temiz, saf bir kalple yazıldığı zaman
doğru yere gidiyor.
Doğru yere gider. Ama işte ben yazmak için yazayım, söylemek için
ticari kaygılar.
Nasıl bir şarkı tuttu işte, bunun da arkası gelsin mesela. Olmuyor o zaman. Yani bunu ben sanatçı olduğum için, öyle bir aileden geldiğim için biliyorum yani. O iyi bir şey daima yerini bulur. Ama işte 5 senede bir çıkar ya da işte arka arkaya 2 tane çıkar. Ama önemli olan doğru olmasıdır. Yani o açıdan önemli olan yani geride bir şeyler bırakabilmek, doğru şeyler bırakabilmek. Yani işte film, sinemaydı.
Senin bugüne kadar yaptığın çok güzel şeyler var. Şimdi sinema, aslında ilk önce şunu soracağım. Sorulmaz belki ama hani sinema mı müzik mi desem?
Vallahi ben aslına bakarsan hiçbir şekilde ne tiyatroyu ne sinemayı, hepsine aynı anda başladım çünkü. Hepsinden de aynı anda teklif geldi bana. Yani, ama yani tiyatroya ben çocuk tiyatrosuyla girdim. Yani bizde adet öyle de çocuk tiyatrosuna yetiştirip alırlar. O şekilde başladı. Ama sinemaya da tiyatroya başladıktan sonra yani hemen hemen 6 ay sonra filan başladım. Birçok filmde oynadım yani.
Ama müzik vardı bu arada değil mi hep?
Müzik de vardı. Aynı anda derken bana film müzikleri de yapmayı teklif ettiler.
Oynadığın oyunların müziklerini de yapmışsın.
Oynadığım oyunların müziklerini de yaptım.
Sonra hatta Çiçekli Saksı Sokağı müzikali
o, var. Onlar müzikaller, yaptığım müzikaller. Tiyatroda birçok oyunun müziklerini yaptım, müzikallerini yazdım. Dediğim gibi ama mesela atıyorum işte Ne Zaman Uzak Kalsam Senden, Seni Sevdiğimi Tekrar Anlarım, 2 satır bir şarkı yazmışım, lazım olmuş oraya. Derken kapı açılır, işte Gülşen Bubikoğlu girer içeri, müzik orada bitiyor. Geldi, piyanodan kalkıyoruz.
Evet.
Abi 30 sene o şarkıyı aradılar, biliyor musun? 30 sene o 2 satır. En sonunda o şarkıyı son albümü gerisini yazıp koydum. Tamam mı?
Yazmamış mıydın o zaman?
Yok, 2 satır yazmıştım onu. Ne Zaman Uzak Kalsam Murat'la oynuyorlar. O da böyle piyanonun başına dedi. Ne Zaman Uzak Kalsam Sen, Seni Sevdiğimi Tekrar Anlarım. Özlerim Seni işte bilmem ne derken kız girer içeri, kalkarız piyanodan. Ne oluyor falan, yok bir şey işte. Yani müziği duymuş gelmiş. Abi herkes onu aradı.
Halbuki şarkının tamamı yok.
Yok abi, 2 satır şarkı tamam mı? Güzelmiş. O 2 şarkı Ne Zaman Uzak Kalsam, Seni Sevdiğimi Tekrar Anlarım. Bitti. 30 sene ne mesajlar ne şeyler. Onu en sonunda yaptım, herkes rahatladı.
Güzelmiş o ya.
Evet, böyle anılar da var ya.
Sinemaya ilk hangi filmdi? İlk geçin. İlk
oyuncu. Ankara. İlk babamın yani çocukken babam ilk neydi? Alaısmarladık filminde. O zaman 3 yaşında mıydım neydim? İlk rolüm o.
Savaş'a sonra daha profesyonel şekilde.
İlk rol 3 yaş. Ondan sonra Tekrar babamın filminde oynadım. Üç Deli Bir Aptal, bilmem ne diye bir film. Onda da küçük bir rolüm vardı. Yani sinemayla tanışmam çok küçük yaşlarda oldu. Sonra ilk profesyonel şey Ankara Ekspresi. İlk onda oynadım. Bir MİT ajanı mıydım neydim öyle bir şey hatırlıyorum. Ondan sonra geçenlerde televizyonda da gördüm. Şimdiki halime hiç benzemiyorum. Yani çok enteresan.
Yok o yani, zaman da yakışıklıydın şimdi ya, de yakışıklısın.
İşte yani oradan devam ettik. Yani birçok Türkan Şoraylı, işte şeyli, Filiz Akınlı. Mesela Güller ve Dudakları hiç Türkan Şoray'a dinletmiştim gitarla. Şeyde sette dinlettim. Bayıldıydı. Kulakları çınlasın dedi. Bu çok dedi başarılı bir şarkı demişti bana.
Şimdi senin şarkılarını çok önemli yorumcular seslendirdi. Benim de çok sevdiğim biri Zerrin Özer'in yorumladığı Oyaz. Zerrin Özer'den Oyaz'ı dinleyelim.
Ne güzel geçmişti bütün bir yaz. Başında kavak yelleri eser o yaş. Ben Seyhan'ı biri kadar biraz çalmıştınız kalbimi bilmeden biraz. Ben Seyhan'ı biri kadar biraz çalmıştınız kalbimi bilmeden biraz. Nasıl da koşuşurduk bahçelerde, şarkı söylerdik mehtaplı gecelerde. Sen bana ben sana komşu evlerde, kök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz. Sen bana ben sana komşu evlerde, kök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz. Şurken sevgimizi ilk hüznüm getirdi biraz. Öpüşürken korkusu bir şeyleri, sevgimizi ilk hüznüm getirdi biraz.
Bu şarkı kaç senesi abi?
O yazı şimdi şöyle...
O kadar eski değil çünkü.
Şöyle söyleyeyim. O zaman Kent Plak'tı. Ümit Güner. Kent Plak'ın sahibi. O zaman Tülay'a yapıyordu. Zerrin'i de aldılar. Zerrin o sırada Amerikan kulübünde söylüyordu şeyde. Janis Joplin tarzı şarkılar söylüyor. Ankara'da çok büyük bir sesi var. Tülay'ın da sesi çok büyüktür. Evet. Ondan sonra onlar Orhan Gencebay'ın bir gönüllü yaptı kız. Çok başarılı oldu tabii o Kent Plak. Derken Kent Plak benim de işte şarkılar gittikçe değer kazanmaya başlayınca rahmetli ben çok şarkı yazdığım için düzenlemeleri kendim yapamıyordum çünkü. Yani haftada 6-7 tane şarkı yazıyordum ben.
Maşallah.
Yani öyleydi. Çok talep vardı. O zaman Esin de bir çok Esin'i tanıdığım için Esin'le biz bir 22 sene beraber çalıştık. Ama ben gene kondüktör partiyi yazıyordum yani. Hı hı. Bütün şeyleri yani motifler nasıl olacak arkadaki
ana hatlarıyla
yazıyordum. Gene ona o da ya bu böyle olmasın böyle olsun diyorduk. Gene böyle bir şeyimiz vardı. Beraberliğimiz vardı. Ben bütün yani şarkılarımın aranjörü verirken dahi zaman zaman kondüktör partilerini yazmışım. Ama işte Kent Plak bana dedi ki ya ben dedi seninle bir anlaşma yapmak istiyorum dedi. Nedir dedim. Sen dedi iyi kötü bana kaç tane şarkı getirirsen dedi hepsini alacağım şu fiyattan dedi. O zaman telif yok. Yani bana şöyle veriyor. Şarkı başına diyelim ki bugünün parasıyla 20 bin lira veriyor diyelim.
Evet.
Ben adada 4 bin liraya yazlık tutuyordum abi. Büyük adada. Düşün.
Haftada 5-6 tane de bestelediğini düşünürsek.
İşte abi yok o kadar yani onun için o kadar yapmadım çünkü o evet. Zerrin için istediği için. Zerrin için çok onun intervallerine uygun şarkılar yazdım. Aşağı yukarı herhalde bir 15-20 tane yazmışımdır onun bir long play'den. İşte onun içinden çıkan şarkıdır o yaz.
O yaz.
Oradan
yıl çıkan. Kaçtı? Hemen hatırlıyor musun?
Vallahi yıl kaçtı. Herhalde 76 filan. Çünkü Asım Aralman dedi ki kulakları çınlasın. Radyoda bir duydum. Dan dan dan daradan dan dan. Bu dedi acayip çakar demiş ondan sonra. Hemen açtı telefonu. Ya dedi Zerrin'den dedi dinledim muhteşem bir şarkı dedi. Fakat ben yazdığım şarkıların muhteşem olup olmadığını anlamam. Çok enteresan. Ben şarkıyı yazıyorum veriyorum ama o yerine ulaşıyorsa ulaşıyordur yani. Öyle şeyler var yani. Belki de o yüzden yani popüler yapayım ben bu şarkıyı diye uğraşmadığım için.
İşte bundan.
Anladın mı?
Bence oluyor. Bundan.
Yani dedim ya o saflıkla
evet.
Yapılmış şarkılar. Bir şeyi popüler diye yapacağım diye uğraşırsan pek olmuyor yani. Evet. Olur da yani günü birliğine.
Ve 2014'te çıktı herhalde Söz Müzik. Senin evet. Albümün. Bu şarkıları bir araya topladın ve bir
evet,
albüm
Evet bir
yaptın.
De ben... Söyleyeyim dedim. Bu da torunlarıma bir şey kalsın. Arya ile Bora'ya.
Evet öyle de bir not var albümde.
Bir çok şey kalsın onlara bir miras olarak kalsın diye yaptım. Şimdi artık yapamıyorum. Çünkü yani stüdyomu eve taşıdım. Fakat artık içimden gelmiyor. Yani o kadar çok uğraşmışım ki bu işlerde. Ki bizim zamanımızda teknoloji bu kadar ileri değildi. Hücum kayıtlar yapıyorduk. Gerçek
onun lezzeti başka.
Orkestralarla. Yani ben ilk stereoya geçen çift kanallı stereoya kayıt yapanlardan biriyim yani
evet.
Stüdyo Hayri'de. Ondan önce hep monoydu.
Allah rahmet eylesin.
İşte şeylerle paravanlarla ayırırlardı. kemanlar, fakat bir kayıt çıkardı aklındır yani. İşte evet. O insanlar yoktan var edebiliyor o şey kayıtları. Sonra o stereo çıktı, iki kanal sağ sol, arkasından yok 8 kanal, 4 kanal oldu, sonra 8 kanal oldu. Şimdi sonsuz kanalsın yani.
Ben diyorum ki işte o zaman bazı imkansızlıklarla gerçekleşemeyecek imkanları yaratma heyecanı herhalde bu güzel büyük işleri çıkarmış ortaya.
Ya biz bir vokal yapıyorduk. Ben, Esin Engin, Hümeyra, Ali Kocatepe. Ya sabah bitti gülmekten. Çünkü
ama ne güzel grup değil mi?
Abi nasıl ama? Şimdi dörtlü söylüyoruz. Dört sesten şarkıyı. Benim bir şarkı, bir de Ali Kocatepe'nin şarkısı. 45. Yerlere tepeşirli işaret koydu Tom Mayıs'ta. Buradan ileri geçmeyeceksin, buraya geçeceksin. Bunu burada söyleyeceksin, sonra buraya geçeceksin. Biz şey gibi, piyon gibi oradan oraya zıplayıp bütün çünkü ölüyoruz gülmekten, şarkı bitmedi. Bir türlü yani. Çok komik şeyler oluyordu ama bir kalite vardı ki yani son derece iyi kayıtlar oluyordu. Yani çünkü işte kemanın tınısını bu mikrofon ancak şuraya kadar alıyor. Yanından öteye alamıyor. Yani öyle bir mikrofon daha keşfediyorum. Şimdi var istediğin kadar, değil mi? Ayarlıyorsun, bilgisayarda al, oradan oraya yapıştır, buradan al, buraya koy, değil mi?
Evet.
Ama o zaman yok öyle şey. Ona göre yazılıyor, o tekniğe göre yazılıyor, o stüdyonun kayıt tekniğine göre yazılıyor şarkılar. Yani evet. Bu da bir şey.
İşte imkanlara göre kendinizi bir şekle sokma çabası, o işte onun verdiği heyecan demek ki bu güzel şeyleri
ortaya çıkardı. Ama işte o dönemlerde Hakan'cığım, bu yokluklara rağmen çok güzel şey yapan arkadaşlar, eserler çıkaran arkadaşlar çıktı.
Evet.
Yani hem sinemada çıktı, hem tiyatroda çıktı, hem müzikte çıktı. Yani biz para kazanmadık bu işten. Yani böyle bir telif hakları olmadığı için.
Evet.
Yani.
Şimdi demin sinemadan bahsederken atladım orayı. Fatih Sultan Mehmet'e geleceğim. Birçoğumuzun aklında Fatih Sultan Mehmet deyince senin o roldeki o görüntün gözümüzün önüne geliyor.
Evet.
O rol nasıl çıktı? Nasıl?
Vallahi işte dedi ki Türker Bey, Türker İnanoğlu.
Türker İnanoğlu,
evet,
değil mi?
Yani bunu senin oynamanı istiyoruz dedi. Düşündüm filan, peki dedim, yani oynayayım, hani babamın ismi devam etsin diye.
Evet. O da ayrı bir tesadüf olmuş.
Yani adam akıllı. Yani Türker Bey biliyor. Yani ben de Fatih'e benziyorum. O da Fatih. Babam da çok benziyordu. Onun filmi o dönemde çok büyük bir prodüksiyon. Yani siyah beyaz çekilmiş. Şehir Tiyatrosu'nun bütün yani favori aktörleri şu kadarcık küçük roller oynuyor. İşte Vezir Azam oynuyor, Vezir oynuyor, bilmem ne oynuyor. Büyük roller, büyük aktörler küçük rollerde, yani rolün büyüğü küçüğü olmuyor ama yani giydirilmiş 1000 kişilik ordu var. Atlar, bilmem neler, savaş sahneleri, yani bütün bunların hepsi zor şartlarda o zaman işte yapılan çekimler, değil mi?
Evet.
Orada onun üzerine ben dedim ki yani tamam olur dedim ama ben bir film filan olacak diye düşündüm. O Kara Murat serisidir. Kulakları çınlasın Cüneyt Arkın'la. Sonra bu valla 5-6 tane mi 7 tane mi ne tam hatırlamıyorum. En sonuncusuna dedim ki artık ben oynamayayım dedim yani. Çünkü ben müzik yapıyorum.
Evet.
Yani bu işten de dedim yeterince çalıştık beraber dedim Türker abiye. Ben müzik yapıyorum. Artık buraya verdim kendime dedim. Hani sinemadan bana herhangi bir şey gelmiyor dedim. Sen de bana dedim Fatih Sultan Mehmet'ten başka rol vermedin dedim. Gülüyor bana ondan sonra. Kulakları çınlasın. Son onu şey ama daha sonra bana birkaç oyun film müziğini verdi. Yaptım işte o şey demin anlattığım film müziklerini filan. Türker abiyi severim ben. Ondan sonra yani işte böyle Fatih'i güzel anılarımız var. Ben bir tane anlatayım da gülün.
Hadi.
Ondan sonra. Şimdi biz bu şehirde çekiyoruz. Nedir? Karadeniz kıyılarında nedir? Uskumru köy müdür nedir? Orada bir şey var. Bir alan var. O zaman incin top oynuyor oralarda, şey falan yok. Öyle siteler miteler yok yani orada. Orada Fatih Sultan Mehmet beyaz bir at getirdiler. At biraz şey, söyle adını.
Hırçın.
Yo, normal bir at. Boynu bükük bir hayvan yani. Öyle bakıyor sağa sola. Arkamda da şey var, mehter takımı var. İşte kamerayı koydular. Arkada ordu var. Kameranın etrafında böyle bir döneceğiz. Dedim ki bu hayvana biraz kösleri çaldırın da, dedim, davulları. Hayvan hayatında ilk defa mehter takımı duyuyor. Çağış çuş, bir sürü şey, ziller miller var. Beni üstünden atmasın dedim. Neyse, adamlar çaldılar. Rahat rahat. Hayvan biraz şöyle bir işkillendi falan, sonra alıştı. Şimdi dedi ki şey, yönetmen, mehter öne gelsin dedi. Bir mehter önümüze geçti. İşte ben arkadayım. Cüneyt Arkın atınla benim yanımda. Motor dediler. İşte bunlardan çıkadan dandım çıkadan mehter takımı ne çalıyorsa. Yürümeye başladık. Yürüyoruz ama benim at sollayıp geçiyor sürekli. Tamam mı? Stop, ne oldu? Mani olamıyorsun hayvata. Kim, ben bir binicilik dersi almışım. Yani iyi biniciyim o zaman. Ama hayvanı mukayyet olamıyorsun. Neyse 1-2-3 falan hayvan habire sollayıp gidiyor. Çağırın dedi bunun şeyini dedi, sahibini dedi. Bir tane vatandaş geldi. Oğlum dedi yönetmen, bu ne ya dedi. Abi de dedi geçiyor gidiyor dedi ondan sonra. Ya bu nasıl böyle dedi, at bu böyle dedi. Abi dedi, o dedi araba atı. Önünde vasıta görürse sollar geçer dedi.
Çok iyiymiş ya. Tabii mehteranı öne alınca.
Önünde arabası var dedi ama abi de sollayıp geçiyor.
Çok iyiymiş ya.
Ben de dedim ki dilini de sola çıkarıyordur inşallah. Yani işaret veriyor. Şimdi, bunları yaşadık yani. Böyle komik şeyler de olmuştur.
Evet, bir Hakan Sarıca ile başrolde müziğin daha sonlarına doğru geldik. Sevgili Bora Ayanoğlu'ydu konuğumuz. Çok teşekkür ederiz Bora abi.
Ben çok teşekkür ederim. Buraya kadar zahmet ettiniz sevgili Özkan'la beraber.
Yine geleceğiz. Başka sevgili bir programda Hakan, yine geleceğiz. Çünkü
İnşallah.
Çok keyifli sohbetler
İnşallah.
Oluyor seninle
birlikte.
İnşallah.
Valla ben de bayılıyorum size. Hem sohbetinize hem şey, buraya kadar teşrif ettiniz. Sağ olun.
Çok teşekkür ederim.
Tekrar bekliyorum.
Çok sağ ol inşallah. Montajda Gökhan Polat vardı. Yapımcımız sevgili Özkan Akın ve ben Hakan Sarıca. Bir başrolde müzikte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
Gecende gündüzünde hayatın her yerinde.